Ayrım 15.
Bilmemiz gereken ilk nokta şudur. İnsanoğlu sosyal gereksinmelerinin karşılanmasında büyük bir uyumluluk ve maharet göstermiştir. İkinci nokta ise şudur. İnsanoğlu belli bir düzeyde alternatif kararlar geliştirip seçim yapabilir. Ve bu tür seçimleri de sadece insanlar yapabilir. Son olarak belirtmek istediğimiz nokta ise insanların yaşadığı coğrafi çevrenin büyük farklılıklar göstermesi ve bu çevrenin insanların sosyal davranışlarını geliştirme tarzları üzerinde belli derecelerde etkilere sahip bulunmasıdır. Kurum sınıflamaları. Daha önce gördüğümüz gibi sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilmektedir. Çünkü gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak olanaklıdır. Benzer olarak kurumlar da farklı bakış açılarından sınıflandırılabilirler. Bazı kurumlar son derece zorlayıcıdır. Diğerleri kişiler üzerinde daha az zorlamada bulunur. Bazılarının uygulamaları toplum ölçüsünde yaygın olabilir. Diğerleri oldukça yereldir. Bazıları yüksek sosyal değerlere sahiptir. Diğerleri daha alt düzeyde değerlere sahip olabilir. En yararlı sınıflandırma kurumları temel ve yardımcı olarak ikiye ayırmaktır. Bu ayrım şu üç özellik üzerinde durularak yapılmıştır. Evrensellik, zorunluluk ve önemlilik. Bir başka deyişle katılmanın en yüksek sayıda olması, toplum için özel olma ve birey ve ortak refah için en önemli olma özelliklerine sahip olan bu kurumlar şunlardır. Aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din ve boş zaman değerlendirme. Yardımcı kurumlar bu özelliklere sahip değildir. Yardımcı kurumlar temel kurumlarca içerilen sayısız, küçük ölçekli ve çeşitli kurumlardır. Somut yaşamda şu veya bu temel kurumun bir görünümü olarak karşımıza çıkmasına karşın, her yardımcı kurum temel bir kurumun altında sınıflandırılabilir. Aşağıda içinde yardımcı kurumları da barındıran temel kurumların kısa bir betimlemesi yer almaktadır. Bu noktada örüntü rol ve ilişkilerin kurumlar tarafından içerildiğini ve bunların sosyal yaşamın yürütülmesinde sosyal kişiler tarafından kullanılan araçlar olduğunu anımsayalım. A. Aile kurumu cinsel ilişkileri ve çocukların doğumunu düzenleyen, standartlaştıran bir sistemdir. En yaygın formu erkek ve kadının çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşadığı monogamidir. Bu temel kurum altında nişanlılık, evlilik, çocuk bakımı, yasal ilişkiler ve bunlara benzeyen alt kurumlar kapsanır. B. Eğitim kurumu gayri resmi olarak evde ve genel kültürel çevrede, resmi olarak toplumun karmaşık eğitimsel düzenlemelerinde gerçekleştirilen sistemli bir sosyalizasyon sürecidir. Bu kurumun çerçevesi içindeki yardımcı düzenlemeler not verme, sınav, mezuniyet, dereceler, ev ödevleri ve onur listesi sistemleridir. C. Ekonomik kurumu sayesinde topluma maddi ürün ve hizmetlerin sağlandığı örüntüleşmiş sosyal davranışlardan oluşur. Meta üretimi, dağıtımı, mübadelesi ve tüketimiyle ilgilenir. Yardımcı kurumları ise şunlardır. Kredi ve banka, defter tutma, reklam, pazarlık ve benzeri sistemler. D. Siyasal kurum öncelikle kamu düzenini ve genel yönetimi sağlama gereksinmesine yönelik işlevlerde bulunur. İçinde yer alan alt kurumlar olarak yasal sistem, ordu ve polis sistemi, kamu hizmetine seçilme ve atanma formları, yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler gösterilebilir. E. Dini kurumlar kişinin Tanrı ile ilişki kurma gereksinmesini karşılarlar. Dua ve ibadet formlarında ifade edilir. Dışsal ve kavramsal davranış örüntülerinin doğruluk veya yanlışlığına işaret eder, moral ve etik sistemleri içerirler. Yardımcı kurumları arasında din adamı, cemaat ilişkisi, dua sistemleri ve dini törenler gösterilebilir. Bazı yerlerde ise büyü ve boş inan uygulamaları dini gruplarca kurumsallaştırılmaktadır. F. Boş zaman değerlendirme kurumu kişinin fiziki ve zihni dinlenme gereksinmesini karşılar. Yardımcı kurumu olarak oyun, spor, dans ve resim, müzik, drama gibi estetik sanat sistemlerini içerir. Kurumlar ağı. Kültür ve toplumun sürekliliği için temel kurumların karşılıklı bağımlı işleyişinin eş güdülmüş ağı son derece önemlidir. Hiçbir kurum kendi başına var olamaz. Her bir kurum çeşitli derecelerde diğerlerini etkiler ve diğerlerinden etkilenir. Temel ve yardımcı kurumlar, kişi ve gruplarca oynanan sosyal ilişki ve roller yoluyla eklemlenirler. Kurumların karşılıklı bağımlılığı çeşitli biçimlerde gösterilebilir. Örneğin büyük, karmaşık ve sanayileşmiş bir toplumda ekonomik kurumların düzenli işleyişinin zayıflaması, diğer kurumlar üzerinde ciddi etkilerde bulunacaktır. Bunun en açık tarihsel örneği önemli bir ekonomik krizdir. Ekonomik krizler kişilerin içinde yaşadığı diğer kurumsallaşmış rollerinin tarzlarında değişmelere yol açar. Aynı biçimde aile yaşamı veya siyasal kurum örüntüsündeki önemli değişmeler de diğer kurumları ciddi olarak etkiler. Kurumlar arası bu sıkı bağımlılık yüzünden zaman zaman bir yardımcı kurumun hangi temel kuruma bağlanması gerektiği sorusunu yanıtlamak güçleşir. İnsan toplam bir kişilik olduğu için insanın davranış örüntüleri çeşitli kurumlarla çakışır. Temel ve yardımcı kurumların iç içe girmelerinin bir örneğini spordan verebiliriz. Söz gelimi atletizm sporunun bazı formları hem boş zaman değerlendirme hem de ekonomi kurumuna girebilecek yardımcı kurumlardır. Öte yandan aynı spor formları eğitim ve din kurumunun yardımcı kurumları olarak da görülebilir. Bu karmaşıklığın daha pek çok örneği vardır. Tüm bu örnekler hiçbir sosyal grubun saf olarak sadece tek bir kurumun örüntülerini kullanmadığını gösterir. Bir dini grup öncelikle din kurumunun işlevini izler ama bu grup aynı zamanda çocukların eğitim, dinlenme, para toplama ve harcama gibi diğer kurumsallaşmış işlevleri de yerine getirir. Aynı biçimde devlet de bir yandan siyaset kurumu olarak işlevde bulunurken bir yandan da aile, ekonomi, eğitim ve diğer kurumların gelişimini hızlandırıcı işlevlerde bulunur. Bu örnek bize hiçbir kişi veya grubun saf olarak siyasal olamayacağı gerçeğini gösterir. Kurumların kültür ağı içinde yan yana bulunmalarına ve bir diğerlerine zorunlu olarak bağımlı olmalarına karşın yine de birbirleriyle her zaman armoni içinde bulunduklarını ileri süremeyiz. Karşıt amaçlı veya en azından bir dereceye kadar uyumsuz olan çeşitli kurumsallaşmış örüntü örnekleriyle her zaman karşılaşılabilir. Bu uyumsuzluğun basit bir örneği ekonomi ve din kurumlarında görülebilir. Ekonomik kurumun birincil güdüsünün kâr sağlamak, din kurumunun da birincil güdüsünün Tanrı ve insanlığa hizmet etmek uğruna kendi çıkarlarından vazgeçmek olarak belirlendiği bir toplumda yaşayan bir kişi, eğer her iki kurumda da beklenen rolleri oynamaya çabalarsa sonunda bir düzensizliğe, karışıklığa girecektir. Sosyal kişinin her kurum içindeki pek çok alternatif örüntü arasından seçim yapabileceği doğru olmakla birlikte, kişi yine de en standart ve onaylanmış örüntüleri seçme eğilimindedir. Onaylanmış baba ve koca örüntülerini benimseyip gerçekleştirmekte olan bir erkek, kolaylıkla yoksul kiracılardan aşırı kira istemeyi iyi iş olarak değerlendirebilir. Bir din adamı konuklarını gece kulübüne götürebilir. Kurumlar arası bağın bireylerin davranışlarına yansıyan bu zayıflıkları her zaman bireylerce açık seçik bir biçimde anlaşılmayabilir. Ancak şu veya bu kurum çerçevesinde onaylanmış olmaları ve beklentilere uymaları yüzünden de davranış örüntüleri olarak kullanılabilmektedirler. Kurumlar ve sosyal yaptırımlar. Kişilerin yüksek veya düşük statülere göre mevkilendirilebileceklerini, rollerin farklı düzeylerde değerlendirilebileceklerini daha önce görmüştük. Bazı kişi ve davranışlar onaylanırken bazıları onaylanmaz. Bundan dolayı her kültürde kurumlar düzenli bir biçimde mevkilendirilmiştir. Temel kurumlar yardımcı kurumlardan daha önemlidir. Ancak mihver kurumlar en önemli kurumlardır. Daha önce gördüğümüz gibi kişinin oynadığı sayısız rollerden biri kişinin anahtar rolüdür. Anahtar rol kişinin diğerleri tarafından en önemli ve etkili olarak görülen rolüdür. Birey için anahtar rol ne ise, mihver kurumda kültür için odur. Mihver kurumların tarihsel örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Eski Roma'da siyaset kurumu, Çin'de aile kurumu, Hindistan'da din kurumu ve Amerika'da ekonomi kurumu, mihver kurumdur. Mihver kurumun diğer kurumların önüne geçmesi toplumdaki kişilerin onayına bağlıdır. Bir başka deyişle mihver kurumda ifade edilen değerler, oynanan roller ve gerçekleştirilen işlevler halkın genel onayına sahip bulunmalıdır. Sonuçta kişiler de diğer kurumlardaki rollerinin bir takım yanlarını mihver kurumun beklenti ve talepleri yüzünden kurban etme durumunda kalırlar. Bu temel kurumların birbirine bağlılığının açık bir örneğidir. Mihver kuruma ne kadar çok önem verilirse, mihver kurumdaki ciddi bir huzursuzluğun toplam kültür üzerindeki etkisi de o ölçüde büyük olacaktır. Öte yandan toplumda yüksek değer atfedilen kurumlar kadar, cezalarla değerlendirilen bir takım yardımcı kurumlar da vardır. Örneğin suçun olumsuz olarak değerlendirilmesine karşın, ekonominin yardımcı kurumları içinde suçlu davranı örüntüleri yine de bulunur. Kumar geniş ölçüde dışlanan bir boş zaman değerlendirme kurumudur. Bilet sahtekarlığı ve rüşvet gibi davranışlar genelde onaylanmasalar da kurumsallaşabilme olanağı bulmuşlardır. Bu davranış formlarının sosyal problem haline gelmesinin incelenmesi ayrı bir çalışma konusudur. Toplam kültür olarak kurumsal sistem. Temel kurumlar tüm parçaları işleyen tam ve sürekli bir ağ, bir sistem olarak kavramsallaştırılmaktadır. Biz bu ağı toplumun kültürü olarak adlandırıyoruz. Bir kurumsal sistemi daha açıklıkla görebilmek için şu noktalara dikkat etmek yararlı olabilir. A. Bir mihver kurum çevresinde kümelenen temel kurumların pozisyonunu dikkate alan bir kavramsallaştırma yapılabilir. Buradaki her bir temel kurum içine daha sonra yardımcı kurumlar yerleştirilir. Yardımcı kurumların bazıları temel kurumlarla çok yakın bir bütünleşme gösterirken, bazıları da temel kurumlarla oldukça kısmi bir ilinti sergileyebilir. B. Temel kurumlar izledikleri hedeflere göre belirlenebilirler. Temel kurumların kültüre göre değişen önem pozisyonları çeşitli ölçütlere dayanılarak sergilenebilir. Söz gelimi temel kurumun güç pozisyonu onun diğer kurumlar üzerinde uyguladığı üstünlük ve kontrol derecesiyle belirlenebilir. Böylece o temel kurumun diğer kurumları ne ölçüde istila ettiği etkisinin gücü ortaya çıkarılabilir. C. Örüntü rol ve ilişkiler belirli merkezi hedefler çevresinde kurumsallaşmış olduğu için kurumlar eylemde bulunan kişinin bakış açısından da incelenebilirler. Her kurumun pozisyonu ve önemi, kişilerin ona verdiği ilgi derecesi, ayırdığı zaman ve enerji miktarıyla gösterilebilir. D. Her kurumda sosyal değerler bulunduğu için her kurumun pozisyonunun bu değerlere büyük ölçüde bağlı olduğu ileri sürülebilir. Bu ise kurumsallaşmış davranışı gerçekleştiren kişilerin tanınıp bilinmesini gerektirir. Bir toplumdaki yüksek statülü kişiler bu prestijli dini kurumdan çok ekonomik kurumdan elde ediyorlarsa, bu durum o toplumdaki ekonomik değer ve ekonomik kurumun öneminin yansıtıcısı olarak alınmalıdır. Kurumsal sistemin insan için ve insan yoluyla işlediğini anımsamak gerekir. Kurumsal sistem ne içsel ne de dışsal olarak statikmiş gibi asla kavramsallaştırılmamalıdır. Çünkü kurumlar somut bireylerin davranışlarıyla büyür ve değişirler. Bazen bir kültürde yararlılığını yitirdikten sonra bile yaşamasını sürdüren kurumlar bulunabilir. Bazen yasama organları veya diğer amaçlı girişimler yoluyla kurumsal değişmeler yavaşlatılabilir. Her halükarda kurumlar insan birlikleri tarafından kullanılmadıkları sürece var olamazlar. Şurası da bir gerçektir ki, insanların kurumlara gereksindikleri kadar kurumlar da insanlara gereksinirler. 5. Kültür. Kültür insan ürünüdür. Kültür tanımı, kültürel miras ve çevre, yaşama deseni, ideoloji olarak kültür, kültür değişmesi. Kültür, Kültür çeşitli anlamlara sahip terimlerden biridir. Kültürlü kişi dendiğinde nazik ve kibar, yaşamın iyi yanlarından zevk alan, estetik bilen kişiler kastedilir. Bu anlamda kültür terimi boş zamana ve servete sahip olan ve yukarıda sıralanan incelik örüntülerini eken ve yetiştiren kişiler için kullanılırlar. Sosyolojik gerçek açısından ise toplumdaki her normal kişi kültürlüdür. Herkes sosyalizasyon sürecinden geçer. Çocukluğundan başlayarak sosyal olarak kabul edilebilir davranış örüntülerine kendini uyarlamayı ve kabul edilmeyenlerin hangileri olduğunu tanımayı öğrenir. Kişiler sosyal rollerin oynanması konusunda yetiştirilir, her zaman sosyal rollerin ortasında yer alırlar. Gruplara ve topluma katılan her kişi kültürlü olmak zorundadır. Bilimsel açıdan yapılan kültür tanımı, toplumun üst tabakasındaki birkaç şanslı kişiyi içeren tanımlardan çok daha farklı ve geniş bir içeriğe sahiptir. Kültür insan ürünüdür. Kültür insan yapısıdır ve insanın yaptığı her şey kültürün bir parçasıdır. İnsan doğal olarak bir sosyal hayvandır, üreticidir, yaratıcıdır ve toplam sosyo-kültürel sistem insanın ürünüdür. Bu anlamda tüm grup yaşamının ve tüm toplumun birer kültürel ürün olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar tarih boyunca kültürlenmişlerdir. Ancak analiz amacıyla kültürün, toplumun yaptığı ve kullandığı bir şey olduğunu söyleyerek kültür ve toplum arasında kesin bir ayrım yapmış oluruz. Böylece kültürün grup veya toplum olmadığı ortaya çıkar. Kültür, grup ve toplum terimlerini bir diğer yerine kullanmak karışıklıklara yol açar. Böylelikle insanlar ile insanların davranış örüntüleri arasındaki tüm farklılık gözden kaçırılır. Grup yaşamı içindeki kişiler davranışsal bir sisteme sahiptirler. Kurumları kullanabilirler, bir kültüre sahiptirler. İnsanın içinde yaşadığı toplumun hem yaratıcısı hem yaratılanı olduğu doğrudur. Fakat sahip olan, sahip oldukları ile özdeşleştirilmemelidir. Sağlıklı bir analiz yapabilmek için kültürü toplumdan ayrı olarak incelememiz gerekir. Kültür insanın tüm ürünlerini içerdiğine göre ne amaçla olursa olsun üretilmiş tüm ürünler, yapıtlar, basit araçlar da kültür içinde kapsanmalıdır. Ancak incelememizin bu noktasında maddi şeylerin kültürün oluşturucuları veya parçaları arasına sokulmasından dikkatle sakınmalıyız. Tanımlama mantığı sadece benzer şeylerin aynı kategoriye yerleştirilmesini gerektirir. Davranış örüntüleri kültürün indirgenemez oluşturucuları ise bunlar rol, ilişki ve kurumları oluşturuyorlarsa bunlar arasına futbol, buzdolabı, dua kitabı ve uzay aracını yerleştirmek mantıksız olur. Ancak kültürel olarak üretilmiş bu nesnelerin saf maddilikleri yüzünden sosyolojik açıdan önemsiz oldukları da düşünülmemelidir. Bunlar aslında kişi ve grupların yaşamasını ve yaşamda kalmasını sağlarlar. Toplumun bilimsel açıdan incelenmesinde dikkatli bir biçimde ele alınmaları gerekir. Şimdi öğrencilerin bazı maddi kültür nesnelerini tanımasının neden gerekli olabileceğine ilişkin birkaç sebebi belirteceğiz. Maddi kültür ürünlerinin incelenmesinin belki de ilk sebebi, kültürün toplumda kullanılan ve değer verilen nesne çeşitlerinden hareketle yorumlanabileceği anlamında bunların insan davranışının anlamlı simgeleri olmasıdır. İkinci olarak maddi kültür ürünleri pek çok işlevin taşınmasına hizmet ettikleri için kültür taşıtları olarak adlandırılabilirler. Üçüncü olarak maddi kültür ürünleri insanların davranış örüntülerini gerçekleştirmede kullandıkları araçlardır. Son olarak da maddi kültür ürünlerini sosyal gereksinmelerine bir yanıt olarak keşfeden, yaygınlaştıran kişilerin ürünleridir. Maddi kültür nesnelerini yapma ve kullanma ile birliktelik gösteren teknolojik hüner, başlı başına kültürün bir parçasıdır. Nesneler kendi başlarına, bir toplumdan diğerine büyük çeşitlenmeler gösterir ve kendilerini yapan ve kullanan kişiler hakkında bize pek çok şey söylerler. Bir iglo ile bir apartman katı farklıdır. Bir taş katedral bir kasaba kilisesinden farklıdır. Bir buldozer bir çapadan farklıdır. Fakat bunların hepsi de birbirine benzer. Çünkü birer kültürün ifadesidirler. Bu şeyler insan ile doğal çevre arasına giren insan yapısı bir yapay çevre oluştururlar. Yaşama örüntülerini büyük ölçüde etkilerler. Tarih öncesi kültürlerin incelenmesi sırasında da varlıkları saptanan bu nesneler, kültürün yeniden kurulabileceğinin tek kanıtlarıdır. Kültür ve toplum ile kültürün davranışsal ve maddi nesneleri arasında yaptığımız farklılaştırmadan başka ayrıca hayvan davranışı ile insan davranışı arasındaki farklılıklar üzerinde de durmalıyız. Sosyologlar öncelikle insanların hareketlerindeki örüntüleşmiş düzenliliklerle ilgilenirler. İnsan altı hayvanlarla ilgilenmezler. Hayvanlardaki sokulgan davranış olarak adlandırılan içgüdüsel düzenlilikler, bu hayvanlar vahşi, evcil veya yetiştirilmiş bile olsa yine de insanların davranış örüntüleri için ne bir model ne de bir ön aşama olarak alınabilirler. Kültür insanoğlu dışında başka hiçbir yerde bulunmaz. Çok iyi yetiştirilmiş hayvanların sergilediği, yinelenen oyun örüntüleri bile aslında yetiştiricilerin hünerinin kanıtlarıdır. Bunların en iyisi bile insan davranışının bir karikatürü olmaktan ileri gidemez. Kültür tanımı. Geçen yüzyılda bir İngiliz, E.B. Tyler, kültürü şöyle tanımlamıştır. Toplumun bir üyesi olarak insanın elde ettiği bilgi, inanç, sanat, moral, hukuk, alışkı ve diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün. Tyler'ın çalışmaları büyük ölçüde ilkel insanlarla ilgiliydi ve kültür tanımı da kuşkusuz uygarlık ile eş anlamlı değildi. Kültür insanın bulunduğu her yerde vardır. Bilimsel açıdan birisi ilkel kültür ve uygar kültürden söz ettiğinde uygar kültürün ilkel kültürden daha karmaşık ve gelişmiş olduğu belirtilmek istenmektedir. Birini diğerinden ayıran keyfi bir çizgi vardır. Ancak genellikle bu çizginin çizildiği temelin belirlenmesi oldukça güçtür. Uygar sözcüğü Latince civitas ve civis sözcüklerinden gelir. Anlamı kent ve kentte oturan demektir ve yerleşik, okur-yazar davranışları karmaşık olan kişiler için kullanılır. Uygarlık öncesiyle karşılaştırıldığında uygar bir toplumdaki kişilerin küçük göçebe boylar yerine geniş sürekli yığınlar ve birliklerde yaşadıkları görülür. Bunların tarihlerin kaydedebilecekleri yazılı bir dilleri vardır. Bu eğitim açısından son derece önemlidir. İşin uzmanlaşması ve işlevlerin ayrımlaşması gerçekleştirilmiştir. Davranışları resmi bir biçimde kurumsallaşmıştır. Uygarlık öncesi insanların kültürüyle karşılaştırıldığında davranışlarının daha karmaşıklaşmış olduğu gözlenir. Kültür ve uygarlığın eş anlamlı terimler olmadığı açıktır. Herkesin ve tüm insanlar farklı gelişme düzeylerinde bir kültüre sahiptir. Uygarlık öncesi ve uygar kültürler arası bir farklılaşma yaptığımızda, bu yapı ve işlev özelliklerinin bir derece konusu olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Uygarlığın ölçüleri olarak bilimsel, teknik ilerlemeleri vurguladığımızda muhtemelen, tüm kültürleri en az uygar olandan en çok uygar olana, en ilkelden en sofistike olana doğru bir süreklilik üzerinde yerleştirmiş oluruz. En geniş anlamda kültürün diğerleriyle birlikte bulunan tüm kişilerin sahip olduğu yetenek ve alışkıları kapsadığını söyleyebiliriz. Kültürün en küçük ve indirgenemez temel oluşturucusu, yürürlükteki sosyal davranış örüntüsüdür. Yukarıda görmüş bulunduğumuz gibi bu örüntüler içlerinde çeşitli sosyal rol ve etkileşim formlarını, insan ilişkilerini veya sosyal süreçleri barındırırlar. Bunlar her toplumda vardır ve temel veya yardımcı, sayısız kurumların oluşturucularıdır. Kültürün en geniş parçası kurum, en küçük parçası da davranış örüntüsüdür.